وَذَرُ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَى اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Eğer hakikaten müminseniz faizden geri kalan zerre kadar bir şey olsa bile onu bırakın. Zerre kadar olsa bile onu almayın. Eğer terk etmeyecek olursanız faizi, فَاَذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِ. Bilesiniz ki bu Allah'la ve peygamberiyle savaş açmaktır. Siz eğer peygambere itaat edecek olursanız, peygamberin izinden gidecek, ona ittiba edecek olursanız size hiçbir şey yapamayacaklar. Ama eğer onun dediklerinin dışına çıkacak olursanız, işte o zaman Uhud'da başınıza gelenler tekrar başınıza gelebilir. Takva nedir diyordu. Ebu Zer cevap verir, der ki, ya emrel müminin, hiç deve dikenlerin olduğu, böyle kocaman kocaman dikenlerin olduğu bir yolda yalın ayak yürüdün mü ya emrel müminin? Evet dedi Ömer. İşte dedi takva odur. Nasıl yürüdün ya emrel müminin? Ne kadar dikkat ediyordun öyle değil mi? Aman ayağıma diken batmasın diyordun öyle değil mi? İşte takva odur. Dinde hassas olmaktır demek istiyordu Ebu Zer. Her mevzuda böyle dikkat edeceksin. Her adımını atarken acaba haram mı diye korkacaksın. İşte takva odur diyordu Ebu Zer. Takvayı böyle tarif ediyordu. Hassas olmak demek istiyordu. Bütün meselelerde hassas olacaksın. Şüpheli şeylerden kendini muhafaza edeceksin ki muttakilerden olacaksın.
Nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestahdihi ve nestağfiruhu. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آمين. Kıymetli kardeşlerim, Ali İmran suresinde Allah azze ve celle müminlere Allah'tan korkmaları gerektiğini ve faizi kat kat olarak yememeleri gerektiğini ifade etmiş. Onlara faizi kat kat olarak en azından bu ayete göre haram kılmış idi. Bakara suresinde daha sonra gelmiş olan ayetlere göre ise kat kat olmasa da az da olsa çok da olsa faizin bütün çeşitleri haram kılınmıştır. İslam yeryüzünde bir medeniyet kurmak için geldiğinden dolayı medeniyetin de en temel esaslarından birisi İnsanların iktisadi hayatının bir düzene sokulması olduğundan İslam bu meseleye karışmak, müdahale etmek zorundaydı ve Allah Azze ve Celle müdahale etti. Geçende de ifade ettiğim gibi bazı kimseler Allah Azze ve Celle bu ayette kat kat faizi haram kılmıştır. %3'lük, 5'lik, 10'luk, %20'lik faizler bu ayete göre haram değildir demiş olsalar da onlar şunu çok iyi bilsinler ki Allah Azze ve Celle bu ayetinde esas itibariyle o günkü faizin bir çeşidinin üzerinde durmuş olmaktadır. O gün Araplarda yaygın olan faiz bu idi. Kat kat yenirdi. Bir müddet sonra ana malın, ana sermayenin üzerine çıkar, %100'e ulaşır, daha sonra daha da fazla artardı. Allah Azze ve Celle o noktaya işaret etmek için faiz zamanla önceleri %3, %5, %10, %20 olsa bile daha sonra katlana katlana gittiğinden ötürü bir gün gelir, ana sermayeyi de aşar, %100'ün de üzerine çıkar demek istiyordu. O gün yaygın olan faiz o şekildeydi. Riba nesi'e denilen bir kişi bir kişiden borç alır, vaktinde ödeyemediği zaman gider ve ona ödeyecek param yok, benim için müddeti uzatır mısın der. Parayı arttırırlar, müddeti de uzatırlardı. Bu şekilde bir müddet sonra ana sermayenin de ötesine geçer ve Allah Azze ve Celle işte o çeşit faize orada işaret ediyordu. Yoksa faizin azı helal demek değildi bunun manası. Bakara suresinde gelen ayetler bütün faiz çeşitlerini faizden zerre kadar da artmış olsa, kalmış olsa ana sermayenin dışında alınacak olan bütün menfaatlerin hepsinin haram olduğunu ilan ediyordu. Allah Azze ve Celle faiz yiyen kimseleri şeytan çarpmış gibi kıyamet gününde onların şeytan çarpmış gibi kalkacaklarını bize bildirmişti. اَلَّذ۪ينَ يَكُولُونَ الْرِبَى لَا يَقُومُونَ اِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذ۪ي يَتَخَبَّتُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِ O faiz yiyenler, onlar kıyamet gününde başka türlü kalkmayacaklar. Sadece şeytan çarpmış kimseler gibi kalkacaklar. Allah Azze ve Celle o kadar öfkelidir ki, ya da o kadar gazaba gelmektedir ki, faize karşı, çünkü toplumun iktisadi hayatının temeline konmuş bir bombaydı faiz. Eğer bir medeniyet kuracaksanız, insanlar arasında merhamet duygularını geliştirmek zorundasınız. Eğer bir medeniyet kuracaksanız, yok eğer bir devlet kuracaksanız sadece, belki çok fazla bu tür duygulara gerek olmayabilir. Sadece kanunlarla bir devleti kurabilirsiniz. Fakat bir medeniyet kurmak istiyorsanız kalpleri ıslah etmeniz gerekmektedir. Medeniyeti kuracak olanlar medenileşmiş kimselerdir. Bir medeniyet kuracak olanlar, onlar eğer medeniyetleriyle övüneceklerse o medeniyette insanlar arasında yardımlaşma olmalı. Faiz insanlar arasındaki yardımlaşmayı öldürmektedir. Hiç kimse kimsenin sorunuyla ilgilenmez hale getirmektedir. Ve faizci hiçbir zaman doymamaktadır. Doyumsuz hale gelmektedir. Onun içindir ki Uhud Savaşı ile ilgili ayetlerden sonra faizle ilgili bu ayet gelmiştir. Ayetler arasında böyle bir bağlantı var. Ey müminler siz Uhud'da dünyaya daldınız. Ey müminler siz Uhud'da ganimet peşine düştünüz. Sonra ne oldu hatırlıyor musunuz? Allah Azze ve Celle size savaşın başında galibiyet vermişti. Siz tam galip gelecektiniz. Düşman kaçmaya başladı. Siz 700 kişiydiniz. Düşman 3000 kişiydi. Buna rağmen Allah'ın yardımıyla, Allah'ın sizi desteklemesiyle, sizin kalbinize verdiği cesaret ile düşman perişan olmuş kaçıyor ve arkasından bir sürü de ganimet bırakıyordu. Siz peygambere itaatı terk edip ganimet peşine düştünüz. Kalbinizde dünya hırsı vardı. Ganimet kaçıyor gibi düşündünüz ve hemen peşine düştünüz. İşte Allah Azze ve Celle ondan ötürü sizi yalnız bıraktı. Ve ondan ötürü düşman sizi perişan etti. 70 şehit verdiniz o gün orada. Nasıl ki Uhud Savaşı'nda kazanmış olduğunuz o galibiyet mağlubiyete dönüştüyse, peygambere itaatsizliğin sonucu, dünya sevgisinin kalbinizi kaplamasından ötürü,
Nasıl ki galibiyeti mağlubiyete dönüştürdüyseniz, o hırs sizi mağlup ettiyse, dünya sevgisi, dünya malı sizi mağlup ettiyse, aynı şekilde faiz de sizi perişan eder ey iman edenler. Faiz de sizi perişan eder. Çünkü faizcilerin hepsinin kalbinde, faizcilerin hepsinin kalbinde dünya sevgisi alıp başını gider. Faizcilerin kalbinde insanlara karşı merhamet duyguları kalmaz. Faizcilerin kalbinde mal sevgisinden başka bir sevgi kalmaz. İşte o zaman Allah'ın yardımı da üzerinizden kalkar. Nasıl ki Uhud'da Allah yardımını kesince mağlup oldunuz. Aynı şekilde bir toplum eğer faize dalacak olursa Allah'ın yardımından uzaklaşacak demektir. Bir toplumda eğer faiz yeniyorsa, faizli işlemler yapılıyorsa o toplum Allah'ın rahmetinden uzak demektir. Nasıl ki Uhud savaşında öyle oldu. Nasıl ki Uhud'da ganimet peşine düşünce müminler Allah'ın rahmetinden uzaklaşıverdiler. Ve gazap geliverdi. Düşman tekrar döndü ve Müslümanları perişan etmişti. Şimdi sizin kalbinizde rahmet, insanlara karşı merhamet duyguları coşmalı. Siz nasıl ki Uhud'da Allah için savaşmalıydınız, nasıl ki kalbinizdeki o mal mülk sevgisini atmalıydınız, İşte o zaman Allah size dünyayı da verecek, ahiretini de. Ama sizin kalbinizde dünya sevgisi hasıl olunca, sizin bütün hedefiniz dünya olmaya başlayınca, Allah size ahiretini de vermez, dünyasını da. O zaman ganimetleri de kaybedersiniz, dünyadaki izzeti, şerefi de kaybedersiniz, sevabınızı da kaybedersiniz. İşte şimdi aynı şekilde ey iman edenler, siz Allah'a ve Resulüne itaat edecek olursanız, birbirinize karşı merhametli olur, Allah'ın rızasını ister, birbirinize karşı borç verir, Allah'ın rızasından başka bir şey istemez olursanız, faizli işlemler yapmayacak olursanız, aranızda kardeşliği tesis edecek olursanız, işte o zaman Allah Azze ve Celle size yardım eder. Bedir'de yardım ettiği gibi. Nasıl ki Müslümanların savaştan maksadı ganimet almak olmamalı, nasıl ki Müslümanların savaştan maksadı Allah'ın rızasını kazanmak olmalı, aynı şekilde iktisadi hayatta da bütün her şey paraya dayanmamalı. Mümin mümine borç verirken Allah'ın rızasını düşünmeli, onun için borç vermeli. Eğer maddi bir karşılık düşünecek olursa, işte Uhud'da da maddi bir karşılık peşinden koştular. İşte Allah'ın rızasını bir an için bazıları unutuverdi. Maddenin peşinden koşmaya başladılar. İşte o zaman tokadı yemişlerdi. Ey iman edenler, kalbinizdeki bu dünya sevgisini atmadıktan sonra İslam medeniyeti kuramayacaksınız. İslam medeniyeti kuracak olanların evvela nefislerini ıslah etmeleri lazım. Kalplerini medeni hale getirmeyenler, sıkıntıya düşmüş insanlara imkan olduğu halde borç vermeyi, güvenilir bir insan olduğu halde ona borç vermeyi düşünmeyenler, ona vermiş olduğu borçtan hemen bir menfaat bekleyenler, faiz bekleyenler, işte onlar medeni olamazlar. Bizim medeniyetimizi Allah Azze ve Celle bu şekilde oluşturdu. İslam medeniyetinde insanlar arasında merhamet olacaktı. Allah öyle bir Allah'tı. Kendisi kullarına karşı merhametliydi. Kullarının da birbirlerine karşı merhametli olmalarını istiyordu. Rabbiniz olan Allah böyle bir Allah. Böyle olanları seviyor Allah. İslam toplumunda medeniyetin olmasını istedi. Söyler misiniz? Bir insan bir insandan borç istediği zaman, güvenilir bir insan olduğu halde ona hiçbir karşılık beklemeden borç vermeyen insan medeni sayılabilir mi? Ben sana 5 milyar vereceğim ama sen de bana 6 milyar vereceksin 2 ay sonra diyen insan, çukura düşmüş insanı bu şekilde daha da çukura düşüren insan, zor duruma düşen adamı daha da perişan etmek isteyen insan medeni sayılabilir mi, söyler misiniz bana? Öyle bir toplumun yolları güzel olsa ne ifade eder? Öyle bir toplumda parklar, bahçeler çok olsa ne ifade eder? Şehirleri güzel olsa, teknolojide ileri gitmiş olsalar ne ifade eder? Uzaya gitseler, uçak fabrikaları olsa ne ifade eder? İnsanlar arasında yardımlaşma, merhamet duyguları ölmüşse, namus anlayışı ölmüşse, insanlar arasında huzur kalmamışsa, huzuru almış götürmüşse o toplum medeni sayılabilir mi? O toplumu medeni olarak kabul edebilir misiniz? Allah Azze ve Celle bir medeniyet kurmak istiyordu. O yüzden faizi haram kılıyordu. Faizin haram kılınmasının esas mantığı oydu. İnsanlar arasında her şey menfaat esasına dayanmamalıydı. Allah'ın rızasını düşünmeliydiler her meselede. Ne kadar meseleler varsa hepsinde Allah'ın rızasını düşüneceklerdi. Savaşırken de Allah rızası için savaşacaklar, ganimet için değil. Şan şöhret için değil. Toprak almak için değil. Başka şeyler için değil. Sadece Allah rızası için savaşacaklar. Birbirlerine borç verirken de Allah için verecekler. Birbirlerine yardımcı olurlarken de hiçbir menfaat gözetmeyecekler. Allah Azze ve Celle işte bu şekilde eğitilmiş olan bir toplumla medeniyet kuruyordu. Nefislerin ıslahı gerçekleşmeden, kalpler, nefisler tamamen azmış bir şekilde olduğu müddetçe, nefisler tamamen Allah'ın istemediğini isteyen, istediğini istemeyen bir nefis halindeyken, nefsi emmare sahibi iken insan, bu insanlar uzaya gitseler de onların kuracağı sadece modern bir hayat olacaktır. Medeni bir hayat asla kuramayacaklardır. Allah Azze ve Celle iktisadi hayatın temelini atıyordu bu şekilde. İktisadi hayatınızın eğer rayına girmesini istiyorsanız Allah'a ve Resulüne itaat edeceksiniz. Allah'a ve Resulüne itaat edilmeyen bir toplum medeni sayılamaz. Bir toplumda faizli işlemler yapıldığı müddetçe o toplum İslam toplumu sayılamaz. Bir toplumda Allah hakim olmadığı müddetçe o toplum İslam toplumu sayılamaz. O toplum belki o toplumun içerisinde Müslümanlar olabilir. Ama toplum çapında Müslüman sayılabilmek için, fert bazında değil, toplum olarak Müslüman sayılabilmek için o toplumda Allah'ın haram kıldıkları haram kabul edilmeli. O toplumda Allah'ın farz kıldıkları farz kabul edilmeli. O toplumda Allah'ın haramları helal edilmemeli. Serbest bırakılmamalı. Allah'ın farz dediklerine de yasak getirilmemeli. Eğer bu şekilde oluyorsa o toplum İslam toplumu olmaktan çıkmıştır. Allah Azze ve Celle bu şekilde iktisadi hayatın temelini ortaya koyduktan sonra Müslümanların Allah'a ve Resulüne itaat etmesini emrediyor. Ey iman edenler, faizi kat kat olarak yemeyin, Allah'tan korkun. Kafirler için hazırlanmış olan ateşten korkun. O ateş ki kafirler için hazırlandı ama o ateşin içerisine Müslümanlar da girerler. Kur'an ve hadisler bize açıkça cehennemin üst tabakasının Müslümanlar için olduğunu ifade eder. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen hadisler bize bunu açıkça ifade eder. Cehennemin tabakalarının en üstü, cehennemde en az azap veren yer, işte oralar Müslümanların günahkarları için olacaktır buyurulur. Evet, Kur'an da müminlerden, müminleri öldüren ve müminler içerisinden birbirlerle savaş edenler, haksız yere savaş yapanlar ve birbirlerini öldürenler, işte onlar için Allah Azze ve Celle azabını vaat eder. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste, bir mümin bir mümini öldürecek olursa, ölen de öldüren de cehennemdedir buyuruyordu. Ölen de öldüren de cehennemde. Ya Resulallah demişlerdi, ölen neden cehennemde? Hadi öldüreni anladık da ölen neden cehennemdedir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, çünkü dedi, o da onu öldürmek istemişti. Ama istediğini gerçekleştirememişti. Hakikatte eline geçseydi o da onu öldürecekti. Ondan dolayı ölen de öldüren de cehennemde. Bu hadisin de ifade ettiği gibi müminlerden cehenneme girecek olanlar vardır. Demek ki cehennem tamamen kafirler için değil. Allah Azze ve Celle burada kafirler için hazırlanmış olan ateşten korkun demiş olsa da bu cehennemin yalnızca kafirler için olduğunu göstermez. cehennemin aşağı tabakaları kafirler için olsa da, cehennemin ikinci tabakası Hristiyanlar için, üçüncü tabakası Yahudiler için, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci tabakaları, en alt tabakasında ise münafıklar olsa da, en üst tabakasında Müslümanların fasıklarının olacağı hadislerle bize bildirilmiştir. Onun için ayeti yanlış anlamamak icap eder. Kafirler için hazırlanmış olan ateşten korkun ayetini, bazıları demek ki cehennem yalnız kafirler içindir şeklinde anlamak isteyebilirler. Halbuki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunun böyle olmadığını bize ilan ediyor. Müminlerden de cehenneme girecek olanlar var. Müminlerden de kabir azabı çekecek olanlar var. Hem de öyle zina gibi, adam öldürme gibi, içki içmek gibi büyük günahlar işlememiş olsa da, ayaktayken bevleden, elbisesini muhafaza etmeyen, idrardan kendini korumayanlar, laf getirip götürenler, insanlar arasında laf taşıyanlar, işte onlar için kabir azabı olacağını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyordu. Demek ki azap yalnızca kafirler için değil, Müslümanların içinden de azaba layık olanlar vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ümmetin içerisinden azap görmeden, sorgusuz, sualsiz, hesapsız cennete girecek olanların olduğunu ilan ediyor bize. Fakat tamamı öyle olmayacak. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnas. İnsanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İnsanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların kendi ümmetinin, cennet ehlinin üçte biri olacağını umut ettiğini söylemişti ashabına. Sevinmişlerdi. Sizin dedi cennet ehlinin üçte biri olacağınızı umuyorum, ne dersiniz? Hepsi sevindiler. Sonra buyurdu ki sizin cennet ehlinin yarısı olacağınızı umuyorum. Hepsi daha çok sevindiler. Sonra buyurmuştu ki sizin cennet ehlinin üçte ikisi olacağınızı umuyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde ümmetini müjdeliyordu. Ama bütün bunların manası ümmetin içinden cehennemli kimse yok demek değildi. Ümmetimden 70 bin kişi hesapsız olarak cennete girecektir buyurdu. Sonra Rabbim daha da arttırdı dedi. Rabbim her bir kişiyle birlikte 70 bin kişinin daha cennete sorgusuz sualsiz gireceğini haber etti. Allah Azze ve Celle'nin rahmetinin icabı, 70 bin kere 70 bin ümmetin içerisinden bu kadar Müslüman sorgusuz sualsiz cennete girecek. Bazıları sorgudan sonra cennete girecekse de, bazıları sorgudan sonra cehenneme girecek. Cehennemde kaldığı kadar kalacak. Ondan sonra Allah Azze ve Celle'nin rahmetiyle cennete girecek. Mümin için vaat edilen sonuç budur. Sonuçta mümin kesinlikle cennete girecektir. Kesinlikle sonuç itibariyle Allah'a şirk koşmadan ölen, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demiş, iman esaslarına iman etmiş, İslam'ın şartları diye söylediğimiz şeyleri kabul etmiş, bunların bir kısmını belki yapamamış olsa bile, Allah Azze ve Celle kendisini daha sonra günaha kadar yandıktan sonra yine sonuç itibariyle cennetine kabul edecek. Çünkü cehennemde ebediyen kalacak olanlar Allah'a ortak koşanlar olacak. Allah'a ortak koşanların hiçbir zaman cehennemden kurtulmaları mümkün olmayacak. Çünkü Allah'a şirk koşmak sonsuz bir cinayet idi. Sonsuz cinayet işleyenlerin cezası sonsuz olacaktır. Müminlerin içerisinden cehenneme girenler olacaksa da, onlar daha sonra tekrar cennete girecekler. O cehennem esas itibariyle sonsuza kadar var olacak olan o cehennem, kafirler için hazırlanmıştır. وَاتَّقُ النَّارَ الَّتِي اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. O ateşten korkun ey iman edenler. O ateş kafirler için hazırlanmıştır. وَاَطِعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin ta ki merhamet olunasınız. Eğer Allah'a itaat etmeyecek olursanız merhamet olunmayacaksınız demek. Peygambere itaat etmeyecek olursanız merhamet olunmayabilirsiniz demek. Ayetin mefhumu muhalifine göre böyle anlayabilirsiniz. Demek ki Allah'ın merhamet edeceği kimseler böyle kimselerdir. Allah'ın rahmetle muamele edeceği kimseler Allah'a ve peygambere itaat eden kimselerdir. Sadece kabul edenler değil demek ki. Allah'a iman ettim diyenler değil demek ki. Sadece peygambere iman ettim diyenler değil demek ki. Demek ki peygambere ittiba edenler, Allah'a, Allah'ın kanunlarına ittiba edenler, peygamberin sünnetine ittiba edenler, ona uyanlar, işte Allah Azze ve Celle onlara merhamet olunacağını ilan ediyor. Demek ki Allah'ı kabul etmek kafi gelmiyor. Müşrikler de Allah'ı kabul ediyorlardı. Ebu Cehil de Allah'a yemin ederek konuşuyordu. Ebu Leheb de Allah'ı kabul ediyor, hatta Kabe'yi hac ediyordu. Onlar da Allah'ı kabul ediyorlardı. Allah'ı kabul etmek kafi gelmiyor. Allah'ı kabul edenler aynı zamanda Allah'a itaati kabul etmeliler. Allah'a itaati kabul etmediği müddetçe Allah'ı hakkıyla kabul etmiş sayılmayacaklar. Peygamber'e ittibayı kabul etmediği müddetçe peygambere iman etmiş sayılmayacaklar. Ben peygamberi kabul ediyorum ama peygambere uymak zorunda değilim diyen, ben kendi kitabıma uyabilirim diyen Hristiyan veya Yahudi peygambere iman etmiş sayılmayacak. Peygambere itaat etmeyi kabul etmeyen peygambere iman etmiş sayılmayacak. Ey iman edenler, bakın siz Uhud'da peygambere itaat etmediniz, başınıza neler geldi. Şimdi faiz mevzuunda da Allah'a ve peygamberine itaat edin ki onun gibi olaylar başınıza gelmesin. Ey iman edenler, orada küçük bir yara aldınız. لَنْ يَدُرُّكُمْ اِلَّا اَزَى Siz o kafirlerle savaşacak olursanız size zarar veremezler, verseler bile sadece eziyet edebilirler. Sizin belinizi kıramazlar yani. Sizi hiçbir zaman tamamen mağlup edemezler. Belki size bir takım zararlar verebilirler. Ufak tefek zararlar verebilirler, o kadar. Siz eğer peygambere itaat edecek olursanız, peygamberin izinden gidecek, ona ittiba edecek olursanız size hiçbir şey yapamayacaklar. Ama eğer onun dediklerinin dışına çıkacak olursanız, işte o zaman Uhud'da başınıza gelenler tekrar başınıza gelebilir. Orada 50 tane okçudan bazıları yerlerini terk etmişti sadece. Orada sadece bir emre muhalefet, hem de savaşla ilgili bir stratejiye muhalefet vardı. Savaşla ilgili dünyevi bir meselede peygambere itaatsizlik vardı. Halbuki faiz işleyen toplumlar, faizle muamele yapan toplumlar, kainatın sahibi olan Allah'la savaşmış olurlar. Bakara suresinde Allah Azze ve Celle öyle buyuruyordu. وَذَرُ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَى اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Eğer hakikaten müminseniz faizden geri kalan zerre kadar bir şey olsa bile onu bırakın. Zerre kadar olsa bile onu almayın. Eğer terk etmeyecek olursanız faizi, فَاَذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِ Bilesiniz ki bu Allah'la ve peygamberiyle savaş açmaktır. Allah'la peygamberiyle savaşmaktır. Allah'a ve peygamberine karşı savaş ilan etmektir. Bunun sonu yoktur. Siz Uhud'da sadece peygamberin askeri bir stratejisine, sadece bir emrine muhalefet etmiştiniz de kazanmak üzere olduğunuz, hatta kazandığınız savaşı kaybetmiştiniz. Şimdi Allah'ın emrine muhalefet edecek olursanız, hem de öyle geçici bir talimat değil, sadece askeri bir strateji ile ilgili bir talimat değil, bütün iktisadi hayatınızla alakalı, bütün dünyanızla alakalı, medeniyetinizle alakalı, kalbinizin ıslah olmasıyla alakalı olan faiz gibi bir mevzuda eğer Allah'a ve peygamberine itaat etmeyecek olursanız ey iman edenler merhamet olunmayacaksınız. İşte merhameti kaldırırım aranızdan o zaman. Sizin aranızda faizli işlemler cereyan edecek olursa o zaman aranızdaki merhamet duygularını kaldırırım. Merhamet bendendir diyor Allah Azze ve Celle. Benim size merhamet etmem için Allah'ın haram kıldıklarını haram kabul edeceksiniz. Allah'ın Allah'la savaşmayacaksınız. Eğer merhamet olunmak istiyorsanız, iktisadi hayatınızın yoluna girmesini istiyorsanız, aranızda muhabbetin olmasını istiyorsanız, kardeşlik duygularınızın gelişmesini istiyorsanız, Birbirinize karz-ı hasen denilen güzel şekilde borç vereceksiniz. Allah'tan karşılığını bekleyeceksiniz. Bu şekilde yaptığınız zaman bugün sen borç alırsın, yarın sen borç istersin belki birinden. Bugün borca verirsin, belki yarın borç istersin birinden. Sen de yarın muhtaç olabilirsin. O zaman da sana başkaları verirler. İşte Allah Azze ve Celle bu şekilde İslam toplumunun içerisinde o duyguların daima taze kalmasını istiyordu. Ey iman edenler, o duygularınızı öldürmeyin. Hayvandan aşağı bir hale geliverirsiniz yoksa, kafirleşiverirsiniz yoksa, inhum illa kel'en'am, onlar hayvanlar gibidirler ey iman edenler. O kafirler hayvanlar gibidir, hiç merhamet duyguları yoktur onların. Hatta hayvanlarda olan kadar bile merhamet duyguları yoktur. Onlar eğer birine bir iyilik yapacaklarsa mutlaka karşılık beklerler. Siz onlar gibi olmak istemiyorsanız aranızda karz-ı haseni yayın. Aranızda borç vermeyi yayın ey iman edenler. Yoksa Allah'ın merhametini beklemeyin. Allah'a itaat edin. Peygamber'e itaat edin ki merhamet olunasınız. İtaat edin, faizi terk edin ki Allah aranıza merhameti yerleştirsin. وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ اَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Ve ey iman edenler, koşun, yarış yapın birbirinizle. Sahabenin yarış yaptığı gibi hayırlı işlerde yarış yapın. Rabbinizin mağfiretine koşun ey iman edenler. Rabbinizin mağfiretine ve cennetine koşun. O cennet, öyle cennet ki arduha semavatu vel ard, onun eni gökler ve yer kadardır. Gökleri ve yeri eğer birleştirecek olursanız, birbirine ekleyecek olursanız, işte ne kadar geniş ise cennetin genişliği de o kadar. Göklerin ve yerin genişliği ne kadarsa, onların toplamı kadar cennetin genişliği, sahabeden bazılarından gelen rivayete göre, cennetin uzunluğunu ise Allah'tan başka kimse bilemez demişlerdi. Bu cennetin genişliği. Kur'an bize cennetin genişliği hakkında bilgi veriyor. Uzunluğu hakkında bilgi vermiyor. Göklerin üzerinde bazı rivayetlerde, göklerin üzerinde arşın altında, arş kainatın tavanı, arşın üzerinde Allah Azze ve Celle'nin makamı, zamanın ve mekanın olmadığı bir makam. Ne zaman var orada, ne de bir mekan var orada. Arşın üzerinde Allah, Allah Azze ve Celle arşı istiva eder. Er-Rahmanu alel arşi isteve. Allah arşın üzerinde istiva etmiştir. Allah arşı kendi hakimiyeti altına almıştır. Arş Allah'ın altında. Cennet arşın altında. Göklerin üzerinde. O işte o cennetlere koşun. O cennetlere koşun. O cennetlere koşmanız, birbirinizle yarış yapmanız salih amelle mümkün olabilecektir. Salih amel yapmadan o cennete koşmanız mümkün değildir ey iman edenler. Cennete koşmak istiyorsanız gerçekten amellerinizi arttıracaksınız. Amellerinizi arttırın. Bir adam gelmiş Resulullah'tan dua istemişti. Benim için dua eder misin ya Resulallah? Allah beni cennetine kabul eylesin. Efendimiz buyurdu ki senin için dua edeyim de, fakat sen de bana yardım et duamın kabul edilmesi için. Çok secde etmek suretiyle bana yardım et diyordu. Duamın kabulü için bana yardım et, çok çok namaz kıl buyuruyordu. وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ. Rabbinizin mağfiretine koşun ey iman edenler. Musara'a yapın, birbirinizle yarış yapın yani. Hazreti Ömer'in Ebu Bekir'le yarış yapması gibi. Onlar yarış yaparlardı birbirleriyle. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ara sıra ashabından infak isterdi. İnfak edin derdi, askere para lazım. İnfak edin deve lazım. İnfak edin at lazım, kılıç lazım. Sahabe gelir infak ederlerdi. Ellerinde ne varsa o güne kadar ne kazanmışlarsa onlardan getirirlerdi. Hazreti Ömer radıyallahu anh öyle kıskanıyordu ki Ebu Bekir'i. Hayırlı işlerde kıskanmak caiz. gıpta manasında kullanıyorum. Hazreti Ebu Bekir'e gıpta ediyordu. Ve bir defa dedi, bir defasında demişti ki eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eğer bir daha diyecek olursa bir gün haydi yeniden infak edin. Haydi herkes malından getirsin ortaya koysun diyecek olursa o kadar vereceğim ki bu sefer Ebu Bekir beni geçemeyecek diyordu. Yarış yapıyordu. Mal biriktirme konusunda değildi sahabenin yarışı. Biz bugün mal biriktirme konusunda yarış yapıyoruz belki. Bazıları makam konusunda, bazıları mal biriktirme konusunda, bazıları şan ve şöhret konusunda yarış yapmaya çalışıyor. Allah Resulü'nün talebeleri ise öyle değillerdi. Onlar infak konusunda yarış yapıyorlardı. Müsaraa ediyorlar, birbirleriyle koşuşuyorlardı. Sürat ediyorlardı yani. Süratlice gitmek demekti. Allah'ın Resulü'nün talebeleri bu hususta acele ediyorlardı. Ve Hazreti Ömer radıyallahu anh Ebu Bekir'le yarış yapıyordu. Bir gün Allah Resulü yeniden infak talebinde bulunmuştu. Verin diyordu, verin. Hazreti Ömer getirdi malının yarısını. Ne kadar getirdin Allah rızası için? Ömer diyecek ki ya Resulallah malımın yarısını getirdim. Birazdan Ebu Bekir gelir. O da getirmiştir bir şeyler. Efendimiz sorar ya Ebu Bekir ne kadar getirdin? Ne kadar getirdin? Ebu Bekir Sıddık der ki ya Resulallah malımın tamamını getirdim. Ne varsa hepsini hesap ettim. Tamamını aldım geldim ya Resulallah. Ömer cevabını almıştır. Ömer cevabını almıştır. Ve der ki vallahi anladım ki Ebu Bekir Sıddık'la yarışmak mümkün değil. Hiç kimse ona erişemez bunu anladım. Efendimiz Sıddık'a soruyor. Ailene bir şey bırakmadın mı ya Ebu Bekir? Ebu Bekir Sıddık diyecek ki ya Resulallah ben ailem için Allah'ı ve Resulünü bıraktım. Allah ve Resulü benim ailemin kefilidir. Rabbim benim ailemi aç bırakacak değil. Hakikaten de hiç aç kalmadı. Hakikaten de acından ölen sahabe gösteremezsiniz. Allah Azze ve Celle onların rızıklarını gönderiyordu sonuç itibariyle. Ey iman edenler yarış yapın. Amel işlemek suretiyle birbirinizle yarış edin. Faiz ile yarış yapmayın birbirinizle. Faizi arttırma konusunda veya mal biriktirme konusunda değil. Mağfirete ulaşmak, Allah'ın mağfiretine ulaşmak için yarış yapın. Siz amellerinizle Allah'ın mağfiretini kazanabilirsiniz. Ve cennetini kazanabilirsiniz. Allah Azze ve Celle bize cennetini vaat ediyor. Eğer hayırda yarış yapacak olursanız Allah'ın cennetlerine koşmuş sayacağım sizi. Amellerinizle Allah'ın cennetlerine koşmuş sayılacaksınız. O cennetler ki o iddetlil muttakin. Nasıl ki ateş kafirler için hazırlanmış ise cennetler de aynı şekilde muttaki olanlar için hazırlanmış. Muttaki olanlar kimlerdir? Takva sahibi olanlar kimlerdir? Ayet daha sonra onlardan bize bahsedecek. Kimlerdir muttaki olanlar? Ama Hazreti Ömer radıyallahu anh bunu Ebu Zer'e sorar. Ondan daha alim olduğu halde Ebu Zer'e sorar. Ya Ebu Zer dediydi. Takva nedir ya Ebu Zer? Ebu Zer Gıfari çok takva sahibiydi. 3 günden fazla mal biriktirmeyi doğru görmezdi. Hiçbir zaman mal biriktirmedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun hakkında ya Ebu Zer sen tek başına yaşayacaksın. Sen tek başına öleceksin. Sen tek başına haşrolacaksın demişti. Gerçekten de Efendimizin söylediği gibi oldu. Tek başına yaşadı çölde. Tek başına öldü. Ve Allah Resulü'nün haber verdiği gibi tek başına haşrolacak. İşte o Ebu Zer'e soruyordu Emirül Müminin Ömer. Takva nedir diyordu. Ebu Zer cevap verir der ki ya Emirül Müminin hiç deve dikenlerinin olduğu böyle kocaman dikenlerin olduğu bir yolda yalın ayak yürüdün mü ya Emirül Müminin? Evet dedi Ömer. İşte dedi takva odur. Nasıl yürüdün ya Emirül Müminin? Ne kadar dikkat ediyordun öyle değil mi? Aman ayağıma diken batmasın diyordun öyle değil mi? İşte takva odur. Dinde hassas olmaktır demek istiyordu Ebu Zer. Her mevzuda böyle dikkat edeceksin. Her adımın atarken acaba haram mı diye korkacaksın. İşte takva odur diyordu Ebu Zer. Takvayı böyle tarif ediyordu. Hassas olmak demek istiyordu. Bütün meselelerde hassas olacaksın. Şüpheli şeylerden kendini muhafaza edeceksin ki muttakilerden olacaksın. Sahabeden birçoklarından gelen rivayetlere göre onlar bir harama düşme korkusuyla biz 70 tane mübahı terk ederdik derler. Bir harama düşeceğiz korkusuyla. Acaba Allah'ın haram kıldığı bir şey midir yoksa? Ödümüz kopardı da 70 tane mübahı terk etmiş olurduk. Belki de bu şekilde din yaşamak biraz daha zor olmuş oluyordu onlar için. Ama muttaki olan adam için bu kolay geliyordu. Muttaki olan adam için o kadar zor gelmiyordu böyle bir takva. Allah Azze ve Celle o muttaki olanları bize sayıyor. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالدَّرَّاءِ Onlar ki o muttaki olanlar kimlerdir? Şimdi Allah bize sayacak onları. Onlar ki surur içerisinde de, mutlu olduklarında da, onlar ki bollukta da darlıkta da infak ederler. Onlar sadece bollukta değil, sadece malları mülkleri çok olduğunda değil, onlar daima Allah yolunda infak ederler. Allah'ın davası için infak etmeleri gerektiği zaman onlar infak etmekten çekinmezler. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالدَّرَّاءِ Hem serra halinde hem darra halinde hiçbir zaman Allah yolunda infak etmeyi unutmazlar onlar. Bolluk içerisinde olsalar da unutmazlar. O bolluk onları şımartmaz. O zenginlik onları şımartmaz. Daha fazla mal biriktireyim diye düşündürtmez onları. Milyarların üzerine milyarlar katayım diye düşündürtmez onları. Onlar hep bunu değil. Onlar daima Rablerinin mağfiretini düşünürler. Bolluk içerisinde, zenginlik içerisinde olsalar da onları yine de infak eder. Darlık içinde olsalar da o darlık onları Allah'tan uzaklaştırmaz. İnfak duygusundan uzaklaştırmaz. Hem darlık içerisinde hem bolluk içerisinde o duyguları hiçbir zaman kaybetmezler onlar. İçerisinde infak etmek biraz daha kolaydır. Fakat darlık içerisinde de Allah Azze ve Celle infak etmemizi istemektedir bizden. Evet, bazı kimseler darlık içerisindeyken verirler. Fakat onlar da bolluğa ulaştıkları zaman veremezler. Belki bir fakirin 500 milyon lirası olan bir insanın mesela belki 50 milyon lira vermesi kolay gelebilir kendisine. Fakat bir gün eğer 500 milyarı olacak olursa 50 milyar vermesi hiç de kolay olmayacaktır. 500 milyonu olan adamın 50 milyon verdiğini görebilirsiniz. Fakat 500 milyarı olan adamın 50 milyar verdiğini çok daha nadir görürsünüz. Miktar arttıkça bolluk içerisinde, kimi imtihanı bolluk içerisinde kaybeder, kimi imtihanı fakirlik halindeyken kaybeder. Allah Azze ve Celle muttaki olanların işte böyle kimseler olduğunu ifade eder. اَلَّذ۪ينَ Onlar o muttaki olanlar kimlerdir? Öyle kimseler ki onlar يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالدَّرَّاءِ Hem bolluk halinde hem de darlık halinde infak ederler onlar. Sadece infak edenler değil, sahabenin yaptığı gibi sadece infak etmek değil, onlar aynı zamanda vel kazimin el gayza vel afin ani'n nas ve onlar öfkelerini de yutarlar ve onlar insanları da affederler. Muttaki sayılabilmek için gerekli olan sıfatlar sayılıyor size. Kimler yarın muttaki olarak çağrılacaklar kıyamet gününde? Allah Azze ve Celle kıyamet gününde insanları kısım kısım çağıracak. Saimundan olanlar, oruç tutanlar kalksınlar ayağa denildiği zaman oruçlular ayağa kalkacaklar. Allah yolunda mallarını sadaka olarak verenler kalksın denildiği zaman, mutasaddıkinden olanlar kalksın denildiğinde onlar kalkacaklar. Munfikinden olanlar kalksın denildiği zaman infak edenler kalkacaklar. Sabredenler kalksın denildiği zaman sabredenler kalkacaklar. Allah'a çok zikredenler kalksın denildiği zaman Allah'a çok zikredenler kalkacaklar. Allah yolunda mücahit olanlar kalksın denildiği zaman mücahitler kalkacaklar. Her şeyini bir kenara koymuş, hiçbir şeyi davasının önüne geçirmemiş olanlar, tebettül makamına ulaşmış olanlar, yalnız Rablerine rağbet edenler, dünyevi menfaatlerle alakalarını kesmiş olanlar, İşte onlar kalksın denildiği zaman onlar kalkacaklar. Rableri uğrunda mücadele etmiş olanlar kalksın denildiği zaman onlar kalkacaklar. Allah Azze ve Celle kıyamet gününde kısım kısım kaldıracak Müslümanları. Kısım kısım kaldıracak zalimleri. Kısım kısım kaldıracak kafirleri. Herkese emir verildiği zaman kalkmak zorunda kalacak. Dünyadayken secde edenler, secidundan olanlar secde etsinler denildiği zaman, secde edenler secdeye kapanı verecekler. Dünyadayken secde etmemiş olanlar dimdik kalı verecekler ve onlar o mahşer meydanında ortaya çıkıverecekler. O muttaki olanlar da kalksın denildiği zaman işte bunlar ayağa kalkacaklar. Muttakinden olanlar kalksın. Bu talimat verildiğinde serra halinde ve darra halinde, gerek mutluluk günlerinde, bolluk günlerinde, gerekse sıkıntı günlerinde, her halükarda infak edenler kalkacak, öfkelerini yutanlar kalkacak, insanları affetmiş olanlar kalkacaklar. Surur halinde ve darra halinde infak edenler, onlar şunlar da olabilirler. İnsan bazen dostları uğrunda malını harcadığı zaman o şekildeki infakı mutlu olduğu bir infak olacaktır. Ama mesela düşmanlarıyla mücadele ederken malını harcamak zorunda kaldığı zaman sıkıntı duyacaktır. Hem düşmanlarından bir sürü zararlar görmüştür, hem de malını harcamak zorunda kalmıştır. Ondan dolayı o vaziyetteyken yapmış olduğu bu infak, düşmanlarıyla mücadele ederken yapmış olduğu infak, işte o darra halindeki infakıdır. Dostlarını, akrabalarını yapmış olduğu infak ise serra halindeki infakı, mutluluk günlerindeki infakı, bolluk günlerindeki infakıdır. Allah Azze ve Celle böylelerin ayağa kalkmasını isteyecek kıyamet gününden. Öfkesini yutanlar, kazım olanlar, öfkesini yutanlar ayağa kalksınlar. İnsanları affedenler ayağa kalksınlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün buyurmuştu. En yiğit adam kimdir biliyor musunuz dedi. En cesur adam kimdir? Dediler ki ya Resulallah, yenilmeyen adam. Dövüşte maharetli olan insan, savaşta maharetli adam, en cesur, en yiğit adam odur. Allah Resulü buyurdu ki hayır, o değil. Yanlış biliyorsunuz. Öfkelendiği zaman öfkesini yutan adam, işte içinizde en yiğit adam odur. Öfkelenmiştir ama öfkesini yutmaktadır o adam. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste, yuttuğunuz şeylerin içerisinde en hayırlısı öfkenizdir buyuruyor. Yuttuğunuz şeylerin içerisinde en hayırlı lokmadan da hayırlı, tamamen alın terinizle kazanmış olduğunuz, %100 helal olan lokmadan da hayırlısı öfkenizi yutmanızdır. Yuttuklarınızın içerisinde en hayırlısı öfkedir. İçinizde dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, hanginizin katında Varislerine bırakmış olduğu mal kendi malından daha üstün olan kimdir? İçinizde böyle insan var mıdır dedim. Çocuğunuza bıraktığınız mal kendinizin elinde olan maldan daha üstün olacak. Böyle bir şey mümkün müdür dedi. Hayır dediler ya Resulallah. Herkesin gözünde kendi malı daha üstündür. Kendinden sonra çocuğuna kalacak olan mala göre düşünürseniz, kendinden sonra çocuğuna bırakacağı maldan daha üstündür kendi malı. Çünkü ondan istifade etmektedir kendisi. O yüzden insanlar hayattayken bütün malının mülkünü çocuklarına paylaştıramazlar. Öldükten sonra çocuklarının onu paylaşmasını isterler. Halbuki hayattayken verebilirdi. Ama ne olur ne olmaz der insanlar. Hayattayken malları paylaştırmazlar. Demek ki kendi malı çocuğuna bıraktığı maldan daha üstündür kendi gözünde. Böyledir ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabın bu cevabının doğru olmadığını söylüyordu. Hayır dedi, bir şey anlatmak istiyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İsa aleyhisselam gibi misalle anlatıyordu. İsa'nın havariler bir defasında kendisine öyle demişlerdi. Dediler ki neden misalle anlatıyorsun her söylediğini? Çünkü dedi İsa aleyhisselam insanlar öyle daha kolay anlarlar. Herkes sizin kadar meseleyi anlayamaz dedi. Size sizin hocanız benim. Ben size öğretiyorum dedi. Ama sizden duyacak olanlar sizin kadar bilmeyecekler. Onların anlayabilmesi için ben misalle anlatıyorum dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de misalle anlatıyordu insanlara. Bir şey anlatmak istiyordu. Aslında sorunun cevabı belliydi. Herkes için kendi malı çocuğuna bıraktığı maldan daha üstündür. Fakat Resulullah ne anlatmak istiyordu? Şimdi onu açıklayacaktı insanlara. Evet dedi siz böyle dersiniz ama tersini yaparsınız. Sanki çocuğunuza bırakacağınız mal kendi elinizdeki maldan daha üstünmüş gibi davranırsınız. Eğer kendi elinizdeki malı Allah yolunda vermiş olsaydınız sizin olacaktı. Verdiğin mal senindir. Vermediğin mal çocuğunundur. Dolayısıyla senin olan malı eğer daha çok seviyor olsaydın verirdin. Demek gerçek öyle değil. Demek ki sen çocuğuna bırakmayı daha çok seviyorsun. Halbuki kendi yanında götürmeyi daha çok sevmeliydin. Kendi yanında götürebilmen ise ancak Allah yolunda vermenle mümkün olacaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanların düştüğü hatayı onlara göstermek istiyordu bu misal ile. Siz kendi malınızı daha değerli gördüğünüz halde sizin malınız olabilmesi için sizinle beraber gidebilmesi için vermeniz lazım. Eğer vermediyseniz çocuklarınıza kalacak. Çocuklarınıza kaldığı zaman o senin malın olmayacak. O senin çocuklarının malı olmuş olacak. Demek ki sen çocuğunun malını daha çok seviyorsun ki kendi elinle veremiyorsun. Onlara bırakıyorsun. Hani bir olay anlatılır. Bir adam çocuğuna demiş ki, oğlum ben öldükten sonra benim için şöyle şöyle hayır hasenat yap. Oğlu seslenmemiş kendisine. Eski zamanda oluyor olay. Ve sonra adam kalkmış çocuğuna demiş ki, oğlum bana yol göster, ışığı önümde tut da önümü göreyim de defi hacet için tuvalete gideyim. Çocuk bir an için feneri onun sırtına tutuverdi. Adam önünü göremedi ve düştü. Ve çocuğuna kızdı. Sen dedi ne biçim evlatsın? Önüme tutacağına sırtıma tutuyorsun ışığı. Baba dedi çocuk işte aynen öyle. Sen bana diyordun ki ben öldükten sonra benim için şöyle hayır hasenat yap. Halbuki bak görüyorsun ki senin arkandan yapılan hayır hasenat, senin sırtına tutulan ışık gibi önünü aydınlatmıyor, görüyor musun babacığım dedi. Kendi elinle yap hasenatını, hayrını. Çocuk aslında hayırlı bir evlattı. Ona aslında doğruyu göstermek istemişti. Adam belki bu dünyadayken ayağa takıldı düştü ama karanlıkta. Önemli bir gerçeği anlamış oldu bu şekilde. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabına bunu misal veriyordu. Er-Rakub kimdir biliyor musunuz dedi. Çocuğu olmayan ya Resulallah dediler. Çocuğu yaşamayan kimseye denir dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki hayır o değil. O değil, hakikatte çocuğu yaşamayan değil, çocuğu olduğu halde ana babasına hayır hasenat yapmayan, çocuğu var ama kendilerine hayır hasenat yapmıyor. Çocuğu var ama yaşıyor ama belki 5-10 tane çocuğu var ama hiçbirisi onun için bir hayır hasenat yapmıyor. İşte o kimse rakuptur, sanki çocuğu olmayan kimse gibidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sonra Sa'luk kimdir bilir misiniz dedi. Malı olmayan kimse dediler. Hayır dedi Resulullah, malı vardır ama çocukları onun için bir hayır hasenat yapmamaktadır o malı mülküyle. O kimse sanki malı olmayan kimse gibidir. Mal bırakmıştır arkasında fakat çocukları o malla mülkle onun için hayır hasenat yapmamaktadırlar. O kimse sanki malı olmayan kimse gibidir. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde anne babalarımıza karşı vazifemizi de bize hatırlatmaktaydı. Eğer annene babana iyilik yapmıyorsan, onlar öldükten sonra onlar için hayır hasenat yapmıyorsan, annenin babanın sanki çocuğu yok gibi, annen baban sanki sana mal bırakmamış gibidir. Onları sanki evlatsız bırakmış oluyorsun. Sanki mal mülk hiç bırakmamış gibi o noktaya indirmiş oluyorsun. Onlara bu şekilde kötü bir evlatlık yapmış oluyorsun. Ey iman edenler, muttakilerden olun. Muttakilerden olabilmek için darlıkta da bollukta da vereceksiniz. Vel kazıminel gayz, ve gayzınıza da hakim olacak. Öfkenizi yutacaksınız. İşte o zaman yiğit denilecek size. Başka insanlara galip gelmeniz, bedeninizin kuvvetiyle galip gelmeniz bir şey ifade etmez. Bedeni kuvvet hayvanda da var. Güçlü hayvanlar da zayıf hayvanları yeniyorlar. Yiğit buna denmiyor İslam'da. Yiğit öfkesini yenen insana deniyor. Vel afine aninnas, ve insanları da affedenler, işte onlar muttaki olan kimselerdirler. Siz yeryüzündekilere merhametle davranın ki siz insanları affedin ki Allah da sizi affetsin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah Azze ve Celle'nin böyle olan kimseleri affedeceğini ifade ediyor. Bazı hadislerden, Allah Azze ve Celle kutsi hadislerden affedeni affedeceğini ilan ediyor. Bir kul eğer benim için affedecek olursa ben de onu affederim buyuruyor. Ey kulum, sen eğer bir gün affedecek olursan, sen beni hatırlar da öfkeni yenecek olursan, ben de öfkelendiğimde seni hatırlarım ve sana azap etmem. Sen eğer insanları affedecek olursan, ben de senin günahlarını affederim ve ben de sana azap etmem. İnsanları affetmeyi Allah ve Resulü bizlere emrediyor. Vallahu yuhibbul muhsinin, ve Allah muhsin olanları sever. Yaptığı işi güzel yapanları sever. Muhsin olanlar, ihsan makamına erişmiş olan kimseler. Cibril hadisi olarak meşhur olan hadisten, Allah Resulüne gelmişti Cebrail aleyhisselam insan kılığında. Medine'de oluyor olay. Mescitteyken Resulullah ashabın içerisindeyken, beyaz elbiselere bürünmüş birisi, oranın insanı değildi, yabancıydı. Fakat bembeyaz bir elbise vardı üzerinde. Uzaktan gelmiş olmalıydı ama üzerinde seferden, yolculuktan bir eser yoktu. Tertemizdi elbisesi. Allah Resulü'nün dizinin dibine oturmuştu. Ve Efendimiz'e soru soruyordu. Ehbirni anil İslam dedi. İslam'dan haber et bana, İslam nedir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ın 5 şartı diye bildiğimiz o şeyleri söyledi. Sonra Cebrail aleyhisselamdı gelen. Sonra Cibril tekrar sordu, ehbirni anil iman, imandan haber et bana, iman neye denir? Efendimiz imanın şartları dediğimiz o 6 tane maddeyi saydı. Sonra Cibril aleyhisselam ihsan nedir diyordu. İhsan kelime karşılığı olarak bir şeyi güzel yapmak demek, güzelleştirmek demek. Cebrail aleyhisselam ihsan makamını soruyordu. İslam makamı, bazı kimseler İslam makamındadır yani Müslümandır. Bazı kimseler hakiki imanla iman etmiş, iman makamına erişmiştir. Bazı kimseler daha yükselmiş ve ihsan makamına erişmiştir. Hakikatte bu hadiste Cibril aleyhisselam bize bu üç mertebeyi de göstermiş oluyordu. İhsan nedir ya Resulallah? Tabi o konuşurken öyle söylemedi. Ya Resulallah demedi, ihsan nedir dedi sadece. Her soruyu sorduktan sonra da peygamberimizin verdiği cevabe sadak diyordu. Doğru söyledin diyordu Ömer der ki şaşırdık hayret ettik. Ne biçim konuşuyordu? Hem soru soruyor hem de doğru söyledin diyordu. Sanki Resulullah'tan daha iyi biliyormuş gibi. Efendimiz cevap verdikçe doğru söyledin diyordu. Ve sonra ihsan nedir dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmendir. Sen onu görmüyorsan da o seni görmektedir. Hadisin birinci kısmı, iki cümleden birincisi ihsan makamını ifade ederken ikincisi murakabe makamını ifade eder. Birincisi Allah'ı görüyormuş gibi olmak ihsan makamı. O noktaya erişemediyse insan o takdirde bari Allah'ın kendisini gördüğünü hissetsin. Murakabe makamına erişmeli. Allah beni görüyor gibi hissediyorsanız, Allah sizi görüyor gibi hissediyorsanız murakabe makamındasınız. Eğer siz Allah'ı görüyormuş gibi hissediyorsanız, secdeye kapandığınız zaman sanki Allah'ın ayakları vardı ona secde ediyormuşsunuz gibi kendinizi öyle hissedebiliyorsanız, o kadar kainat kitabını okuduysanız, o kadar Allah'ı tanıdıysanız, o kadar mahlukata bakıp da Allah'ı görecek hale geldiyseniz, işte o zaman ihsan makamındasınız demektir. İhsan bir işi güzel yapmak demek. Ne yaparsan yap, güzel yap. Namaz kılarsan güzel kıl, Allah'ı görüyormuş gibi. Onu başaramıyorsan bari Allah seni görüyormuş gibi. Oruç tutuyorsan güzel tut. Sen orucu tutma, oruç seni tutsun. Oruç senin dilini tutsun, mideni değil sadece. Oruç senin gözlerini tutsun. Oruç kulağını tutsun, oruç bütün azaların hakim olsun. Sen değil, sen orucu tutma, oruç seni tutsun. Muhsin bir şekilde oruç tutmak istiyorsan işte bu şekilde oruç tutmalısın. Ne yapıyorsan güzel yap. Bir iş yaparken de aynı şekilde güzel yap. Allah işi yaparken güzel yapanları sever. İş yaparken itkan ile sağlam bir şekilde, güzel bir şekilde yapanları sever. Allah Azze ve Celle işini çirişleyenleri, baştan savma iş yapanları sevmez. Allah burada açıkça muhsin olanları sever buyuruyor. Ne iş yaparsa yapsın Müslüman güzel yapmalı. Muhsinlerden olmalı, güzelleştirenlerden olmalı. Bir yeri boyuyorsa boyacı güzel boyamalı. Kaportacı arabayı düzeltiyorsa güzel düzeltmeli. Bir doktor mesleğini güzel icra etmeli. Bir mühendis ev yapıyorsa güzel yapmalı. Bir kadın yemek yapıyorsa güzel yapmalı. Her ne yapıyorsa yapsın Müslüman güzel yapmalı. Ama bugün öyle bir hale gelmişiz ki bugün kafirin yaptığı birinci sınıf, bizim Müslümanların yaptığı ikinci, üçüncü sınıf, hiç kimse Türk malını tercih etmiyor mesela. Halbuki bu bizim ahlakımızdı. Muhsin olmak, işi güzelleştirmek, yaptığı zaman güzel yapmak Müslümanın ahlakıydı. Fakat Müslümanlar bu ahlakı terk ettiler. Muhsin olmayı terk ettiler. Allah Azze ve Celle muhsin olanları sever. وَالَّذِينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ Onlar öyle kimseler ki bir fahişe yapacak olurlarsa, bir kötülük, bir ahlaksızlık yapacak olurlarsa, fahiş kelimesi ahlaksızlığa denir. Her türlü ahlaksızlık ve her türlü haddi aşma. Fuhşiyat değil, bizim şu anda kullandığımız manada fuhuş değil sadece. Bütün çirkin şeyler, bütün çirkinlikler hepsi haddi aşmaktır ve hepsi fahiştir. Hepsi fahiştir. Mesela fiyatların da fahiş hale gelmesi, artması, haddi aşması manasında. Onlar ki eğer bir fahiş iş yapacak olurlarsa, onlar ki eğer bir konuda haddi aşacak olurlarsa, وَالَّذِينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشًا, eğer bir fahişe işleyecek olurlarsa, اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ, yahut da kendi nefislerine zulmedecek olurlarsa, yani başkalarına zulmederler fahişe ile, fahişe ile fahiş bir iş yapmakla başkalarına zulmetmiş olurlar. اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ, yahut da zulüm ile kendi kendilerine zulmetmiş olurlar. Böyle yaptıkları zaman, böyle bir günaha girdikleri zaman zekarullah, derhal Allah'ı hatırlarlar hemen anında. Diyelim ki ayakları kaydı, haşa, huzurdan zina ettiler. Diyelim ki ayakları kaydı, kadınlara baktılar. Diyelim ki ayakları kaydı, içki içtiler. Diyelim ki ayakları kaydı, kumar oynadılar. Diyelim ki ayakları kaydı, tembelleştiler. Davalarından bir an için koptular, uzaklaştılar. Diyelim ki ayakları kaydı, davalarına hıyanette bulundular. Arkadaşlarına hıyanette bulundular. Zekarullah, derhal Allah'ı hatırlarlar. Kendi kendilerine zulmetmiş olsalar da, başkalarına zulmetmiş olsalar da, derhal Allah'ı hatırlarlar. Festağferu li zunubihim, ve günahları için tövbe istiğfar ediverirler. Allah Azze ve Celle bu durumda onların tövbelerini kabul eder. Hazreti Adem'den itibaren Allah tövbeleri kabul ediyor. Hazreti Adem'in çocuklarıyız. Onun gibi hata bizim için de söz konusu. O cennetteydi, buna rağmen hata işlemiş, Allah'ın haram kıldığı meyveden yemişti. Dolayısıyla eğer muttaki olanlar için demek ki böyle bir şey mümkün. Muttaki olduğu halde demek ki ayağa kayabiliyor. Demek ki muttaki olmak demek masum olmak demek değil. Demek ki muttaki olmak demek hiç günaha girmemek demek değil. Eğer günaha girmişse ama tekrar tövbe etmişse Allah onun tövbesini kabul eder. Bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Rabbinden rivayet ederek şöyle buyurur. Kul bir günaha girer ve Rabbim der, günah işledim, beni bağışla. Allah der ki kul, kulum beni hatırladı ve ben bana sığındı. Demek ki benden başka bir sığınak olmadığını bildi. Benden af istiyor, ben onu bağışladım der. Sonra o kul yeniden aynı günaha bir kez daha girer. Sonra yeniden tövbe eder. Allah'ım bir daha girdim aynı günaha, beni bağışla der. Allah Azze ve Celle kulum bana sığındı. Benden başkasına sığınmadı ve benden af diliyor der, onu affettim der. Bu olay üçüncü kez olur, dördüncü kez olur. Allah Azze ve Celle her defasında kulum bana sığındı, benden af diledi, ben onu affettim der. Onlar ne kadar günaha girseler de yine sonuçta Allah'ı hatırlarlar ve günahları için tövbe istiğfar ederler. O yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 70 defa bile tövbe istiğfar etseniz, 70 defa bile aynı günahlara girmiş olsanız ve tekrar tekrar tövbe etmek zorunda kalsanız bile yine de Allah Azze ve Celle günahınızı bağışlar ve sizi günahta ısrar edenler sınıfından saymaz buyuruyordu. 70 defa tövbe istiğfar etmiş olsa bile yine de günahında ısrar edenler sınıfında sayılmayacaktır buyuruyordu. Demek ki günahında ısrar edenler başkalarıdır. Aynı günaha girmiş ve tekrar tövbe etmiş. Allah'ım bir daha ayağım kaydı. Bir daha nefsime uydum. Ben affeyle diye Rabbine yalvarmış olan kul bunu 70 kez yapmış olsa bile Allah Azze ve Celle onu yine affediyor. Ve Allah Azze ve Celle onu ısrar eden, günahında ısrar edenler sınıfından saymıyor. Ve lem yusirru. Onlar Allah'a tövbe istiğfar ediyorlar. Ve lem yusirru ala men fa'alu ve hum ya'lemun. Ve onlar bile bile hiçbir zaman günahlarında ısrar etmiyorlar. Onlar günahlarında ısrar etmezler. İşte onlara Allah'ın tövbe kapıları açıktır. Bir insan bu şekilde günaha girmiş olsa, aynı günaha defalarca girmiş olsa, sonra tekrar tövbe etmiş olsa, bu insan nasıl oluyor da günahta ısrar edenler sınıfından sayılmıyor? Nasıl oluyor da böyle bir mertebe, böyle bir rahmet, Allah Azze ve Celle neden onu günahında ısrar edenler sınıfından saymıyor? Çünkü o insan her defasında tövbenin şartlarına uygun olarak tövbe etmektedir. Demek ki bu insan tövbenin şartlarına uygun olarak tövbe etmiştir. Tövbenin şartları tam bir pişmanlıkla pişman olmak, sonra bir daha o günaha dönmemeye azmetmek ve o günahı işlemiyor vaziyette olmak, tövbe ederken o günahı terk etmiş olmak. Bu üç şartı yerine getirerek tövbe eden kimse, o üç şartı yerine getirmiş olarak tövbe ettikten sonra, eğer yeniden aynı günaha düşse bile, Allah Azze ve Celle onun tövbesini yeniden kabul eder. Tekrar girse, tekrar bu şartlarla tövbe etse, Allah onun tövbesini yeniden kabul eder. Bu olay 70 kere gerçekleşse, Allah onun tövbesini yeniden kabul eder. Çünkü kuldur, beşerdir, hata etmiştir. Ama tövbenin şartlarına uymuştur. Hakikaten pişman olmuştur. Hakikaten bir daha yapmamaya azmetmiştir. Ve o günahı da terk etmiş olarak Allah'a tövbe etmektedir. İşte ondan dolayı o günahında ısrar edenler sınıfından sayılmayacaktır. وَلَمْ يُسِرُّ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ Onlar bile bile günahlarında ısrar etmezler. İbn Abbas'tan gelen, sahabeden bazılarından gelen bir rivayete göre, selefin büyükleri, sahabenin alimleri şöyle demişlerdir. Israr ile küçük günah, tövbe ile de büyük günah kalmaz. Israr edecek olursanız o günah küçük bir günah olsa bile küçük olarak kalmaz yani. Ama tövbe edecek olursanız o günah büyük günah olsa bile yine de Allah onu bağışlar demek. Demek ki küçük günah üzerine ısrar etmek dahi doğru değil. Küçük günah bir gün gelir büyük günaha dönüşür. Eğer üzerine ısrar edilecek olursa o takdirde o küçük günah büyük günaha dönüşür. Ve bir gün gelir artık büyük günah işlemek ona kolay gelmeye başlar. Artık o insan küçük günahtan korkmayan insan, bir gün gelir büyük günahtan da korkmaz. Nasıl ki müstahapları terk eden sünnetleri de terk etmeye başlar. Sünneti terk eden vacibi terk etmeye başlar. Vacibi terk eden bir gün gelir farzı da terk eder. İşte onun içindir ki dinde müstahaplar var, sünnetler var, vacipler var. Esas itibarıyla asıl maksat farzı muhafaza etmektir. Sünneti işleyen farzı terk etmez. Vacibi işleyen farzı terk etmez. Sünneti işleyen vacibi terk etmez. Müstehabı işleyen sünneti terk etmez. Asıl maksat farzı korumaktır. Farzı koruyabilmek için nafile ibadetler de tavsiye edilmiş. Aynı zamanda onunla kulların mertebesinin yükselmesi de istenilmiştir. Demek ki küçük günahta bile ısrar etmek caiz değil. Kur'an muttaki olanların vasıfları olarak bunu söylüyor. Siz sigara içmeyi küçük günah olarak görebilirsiniz. Bazı alimler geçmişten sigara hakkında mekruh fetvası vermiş olabilirler. Tıp ilminin gelişmediği dönemlerden böyle fetva verilmiş olabilir. Tıp ilmi gelişmediği için henüz o dönemlerde sigaranın ne kadar zararlı olduğu anlaşılamamıştı. Ne kanser biliniyordu ne de sigaranın yaptığı diğer tahribat. Fakat bunlar bugünün ilmiyle ortaya çıktı. Onun içindir ki bugün Arap aleminde bir sürü alim sigaranın haram olduğu kanaatindedir. Artık sigaranın haram olduğu tarzında fetvalar çoğalmıştır. Çünkü doktorlar sigaranın zararlarını saymakla bitirememektedirler. Bütün kanser çeşitlerine sebep olduğu ortaya çıkıyor. Adını bilemediğim bir sürü hastalıklara sebep olduğu ortaya çıkıyor. Sigaranın zararları saymakla bitirilemiyor. Bundan dolayı bugün Arap aleminde özellikle bir cemaate mensup olan kimselerin sigara içtiği görülemez. Bir cemaate mensup ise İslami faaliyetlerin, İslami hareketin içerisinde hizmetle meşgul oluyorsam Özellikle hizmetle meşgul olanlar, meseleyi anlamış olanlar, kitap okuyanlar, Allah'a karşı görevlerini yapmaya çalışanlar, dinlerinde hassas olmaya çalışanların, bir cemaate mensup olanların sigara içtiğini göremezsiniz. Ama diyelim ki sigara haram sayılmasa bile, tahrimen mekruh sayılmak zorundadır. Harama yakın bir mekruh olarak sayılmak zorundadır. Siz onu isterseniz tenzihen mekruh olarak sayın. Siz onu isterseniz küçük günah olarak görün. Fakat bilesiniz ki küçük günahtan küçük günaha da fark var. Küçük günahtan küçük günaha fark var. Bir küçük günah var ki, bir mekruh var ki haftada bir defa işleniyor. Bir mekruh var ki günde bir defa, bir mekruh var ki yılda bir defa, bir mekruh da var ki günde 50 defa, 100 defa, 1000 defa işleniyor. Sigarayı her çektiğiniz zaman mekruh ise şayet, her çekişiniz bir kerahat, her çekişiniz bir mekruh. Bir paket sigara içene kadar, iki paket sigara içenler o paketleri bitirene kadar kaç defa çekiyorlarsa, haram değil mekruh olsaydı bile o kadar mekruh işlemiş, o kadar o küçük günahın üzerinde ısrar etmiş, o kadar defa o küçük günahı işlemiş olmaktadır. İbn Abbas'tan gelen rivayet, ısrar ile küçük günah küçük olarak kalmaz diyor. Israr edilecek olursa küçük günah küçük olarak kalmaz. Büyük günah da tövbe edilecek olursa büyük olarak kalmaz. Allah bağışlar yani. Dolayısıyla Müslümanlar küçük günahlar üzerinde bile ısrar etmemelidirler. O müminler, o muttaki olanlar işte böyle kimselerdir. Muttaki olanlar وَالَّذِينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Onlar bir fahişe işleyecek olsalar, bir mevzuda haddi aşacak olsalar veya kendi kendilerine zulmedecek olsalar, onlar da derhal Allah'ı hatırlarlar. Onların kalbinden Allah hiçbir zaman uzak değildir zaten. Onlar o günaha tövbe etmeyi geciktirmezler demek bunun manası. Bir günah işler işlemez zekerullah, hemen Allah'ı hatırlarlar. Demek ki günaha karşı tövbeyi geciktirecek olursanız, tövbenizin kabul edilme şansı azalmaktadır. Hemen tövbe edenle 10 gün sonra, 20 gün sonra, 1 sene sonra, 5 sene sonra tövbe eden aynı olamaz. Nasıl ki mesela bir arkadaşınız size kalleşlik yapsa, size bir hata etse, size karşı bir yanlış hareket yapsa, hemen ardından özür dilese, sizin gönlünüzü kazanmaya çalışsa, ardından güzel bir hareket yapsa, onu hemen bağışlar, bağrınıza basarsınız. Neyse hadi önemli değil dersiniz. Ama eğer aylar sonra gelir de özür dilerse, yıllar sonra gelip de özür dilerse, onu bağışlamakta zorlanacaksınızdır. Onu bağışlayamayacaksınız kolay kolay. Çünkü yıllar sonra, aylar sonra geldi anladı hatasını. Aylarca ısrar etti hatasında. Yıllarca ısrar etti hatasında. Yıllarca kendini hatasız gördü. Yıllarca özür dilememek için diretti. Onu bağışlamakta zorlanacaksınız. İşte Allah Azze ve Celle de tabiri caizse, teşbih de hata olmasın ama işte öyle. وَالَّذِينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ. Böyle bir günah işlemiş, bir fahişe yapmış, birine zarar vermiş veyahut da اَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ, kendi kendine günah işlemiş, içki içmek gibi. Belki kimseye zarar vermemiş ama bedenine veya ahiretine zarar vermiş. Ama hemen zekarullah, hemen Allah'ı hatırlamış, yanlış yaptım demiş, derhal Allah'a karşı فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ, hemen Allah'tan mağfiret istemiş. وَمَنْ يَغْفِرُ ذُنُوبَ اِلَّا اللّٰهِ, kimdir Allah'tan başka günahları bağışlayacak olan var mı? Allah'tan başka günahları bağışlayacak olan olmadığına göre sadece Allah'a tövbe istiğfar etmiş. İşte onlar muttakilerdendirler. Ve onlar وَلَمْ يُسِرُّ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ, onlar günahlarında ısrar da etmezler.
Ne büyük günahlarında ne de küçük günahlarında ısrar etmezler onlar. Ulaike cezauhum mağfiretun min rabbihim cennet ve cennetun tecri min tahtiha lenhar halidine fiha. Onlar ki onların mükafatı Allah'tan taraf bir mağfirettir. Allah'ın onları bağışlaması, Allah'ın onlara merhametle muamele etmesi. İşte bu özelliklere sahip olan, muttaki olan kimselere ceza, yani mükafat işte budur. Karşılıklar işte budur. Allah'ın mağfireti. Ve bir de ve cennetun tecri min tahtiyel enharu halidine fiha. Bir de altından ırmaklar akan cennetler var onlara. İşte onların mükafatı budur. Ve ni'me ecrul amilin. O amel işleyenlere karşı verilecek olan mükafat, o ecir, o ücret ne kadar güzeldir. Ve ni'me ecrul amilin. O amel işleyenlerin ücreti ne kadar güzel verilecektir onlara. Siz ne kadar amel işlerseniz işleyin cenneti kazanamazsınız. Fakat o halde amel nedendir? Allah Azze ve Celle burada amilin diyor. Amel işleyenlerin ücreti ne kadar güzeldir. Ve ni'me ecrul amilin. Halbuki insan amel edenler, insan ameliyle cenneti kazanamamaktadır. İnsan Allah'ın rahmetiyle cenneti kazanabilir. Çünkü ne kadar amel işlerseniz işleyin, hiçbir zaman Allah'ın sonsuz cennetine layık olamazsınız. Sizin amelleriniz belli bir süre içindir. Halbuki cennet sonsuzdur. Ve siz ne kadar amel işlerseniz işleyin. Bir de Allah'ın verdiği nimetleri bir düşünün şöyle. Yaptığınız amelleri şöyle terazinin bir kefesine koyun. Diğer terazinin diğer kefesini neden görmek istemiyorsunuz? Kendi yaptığınız amelleri bir kefeye koymayı biliyorsunuz. Namazınızı hatırlıyorsunuz. Tuttuğunuz oruçları hatırlıyorsunuz da. Hem de bir sürü eksiği olan huşusuz namazlarımızı, eksiği olan oruçlarımızı, eksiği olan zekatlarımızı hatırlıyoruz da. Neden günahlarımızı hatırlamıyoruz? Neden terazinin diğer kefesini hatırlamıyoruz? Ve neden Allah'ın verdiği nimetleri hatırlamıyoruz? Sen ne kadar hayırlı hizmet yaparsan yap, sonuçta Allah'ın verdiği nimetin karşılığını ödemiş olamazsın. Sen ne kadar hizmet yaparsan yap, bir gözün hakkını ödeyemezsin. Sen ne kadar hizmet yaparsan yap, Allah'ın verdiği rızkın hakkını ödeyemezsin. Allah seni gökten muhafaza ediyor, yerin altından muhafaza ediyor, seni sağından solundan muhafaza ediyor. Her gün senin rızkını veriyor, her saniye çektiğin nefesi sana gönderiyor. Bütün hücrelerin Allah diyor, bütün hücrelerini Allah muhafaza ediyor. Senin bedenini de ruhunu da Allah muhafaza ediyor. Sen ne yaparsan yap, Allah'ın verdiği nimetlerin karşılığını ödemiş olamazsın. Diğer taraftan günahlarını da bir düşün. Günahları da düşündüğün zaman anlayacaksın ki cennet senin hakkın değil. Cennet kimsenin hakkı değil. Kısa bir ömre karşılık ebedi bir cennet. Belki toplasanız bütün bir ömürde yapmış olduğunuz hayırlı hizmetler, belki 3-5 ayı zor bulur üst üste koyacak olursanız, 3-5 aylık, 3-5 yıllık hayırlı hizmetlerinize karşılık ebedi bir cennet hak mıdır? Hak değil tabii ki. Fakat Allah Azze ve Celle lütfuyla, rahmetiyle cennetini vermektedir. O halde amel nedendir? Ve burada o amel edenlerin ücreti ne kadar güzeldir buyurulmaktadır. Allah Azze ve Celle amel işlemeye davet etmektedir. وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ derken de Rabbinizin mağfiretine koşun, amel işlemeye koşun, tembel tembel oturarak kazanamazsınız cenneti. Bir kenarda durarak, işin içine girmeden seyirci kalarak, tribünlerden seyrederek, ortada bir mücadele var. Ümmeti Muhammed ayağa kalkmaya çalışıyor. Bu ümmet yeniden dirilişe geçmeye çalışıyor. Tribünlerden bu dirilişi seyredenler, sahaya inmeyenler, aman başıma bir şey gelmesin diyenler, mallarıyla, canlarıyla, mücadeleye katılmayanlar, seyirciler, işte onları Allah Azze ve Celle amele davet ediyor. وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ Rabbinizin mağfiretine koşun, yarış yapın. Amel işlemekte yarış yapın. Ve amel sizin için sizi cennete koyacak kadar amel işlemeniz mümkün değil. Ama o amel sayesinde Allah'ın rahmetini celbediyorsunuz. Amel işte onun için. Amelle cennete giremiyorsunuz ama Allah'ın lütfu ve rahmeti siz amel işleyince size geliyor. Yoksa ebedi cenneti amelle kazanmak mümkün değildi hiç kimse için. Peygamberler bile cenneti kendi amelleriyle kazanamazlar. Çünkü hayatlar mahduttur ama cennet ise ebedidir. Ya Rabbi cennetini kazananlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi günahında ısrar etmeyen kullarından olmayı nasip eyle. Ya Rabbi bollukta da darlıkta da infak edenlerden olmayı nasip eyle. Ya Rabbi öfkelerini yutanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi insanları bağışlayabilecek kadar geniş yürekli olanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında sen rızan için çalışanlara yardım eyle. Ya Rabbi Irak'ta, Afganistan'da, Filistin'de çarpışan kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi kafirleri birbirine düşür. Ya Rabbi onların birlikteliklerini boz. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip et. Ya Rabbi seni sevenleri sevmeyi nasip et. Ya Rabbi senin uğrunda mücadeleyi sevmeyi nasip et. Ya Rabbi bir kenarda duranlardan değil, mücadele alanına atılanlardan olmayı nasip et. Lillahi Teala'l-Fatiha.